أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حديث dersimize Sahih Müslim'de Kitab-ı İmare'de geçen birkaç hadisle devam ediyoruz. Kitab-ı İmare emirlerle ilgili yetkili kimselere itaat edilmesiyle ilgili olan hadislerin toplandığı bir kitaptır. Buhari Müslim gibi büyük hadis kaynaklarında bunlar kendi içine kitap kitap ayrılır. Kitab-ı İman, Kitab-ı Salah, Kitab-ı Savm gibi kendi içinde kitaplar vardır. Dolayısıyla bunlar söylenirken filan kitabın filan babı şeklinde söylenir. Yani mesela Buhari'nin işte Kitab-ı İman'ında filan bab şeklinde söylenir. Kitab-ı İman denir, Kitab-ı Salah denir, Kitab-ı Cihad denir. Böylece yani onu ayrı bir kitap zannetmeyin. O Buhari kitabının içinde bir kitap. Onun içinde de bablar olur, bölümler olur. Şu anda ele alacağımız hadisler de Kitab-ı İmare'de geçen hadisler. Yani Müslümanlar hangi durumda nasıl davranacaklar? İtaat hangi alanlarda olacak, hangi alanlarda olmayacak? İtaat edecekler mi, etmeyecekler mi? Nerede itaat edecekler, nerede etmeyecekler? Böylesi mevzuların toplandığı bir kitaptır. Ele alacağımız hadis Ebu Hureyre'den geliyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, an-ı Nebiyyi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Allah Resulü'nden naklen rivayet ediyor. Kal, Resulullah buyurdu ki el-imam innemel imamu cunne, imam ancak kalkandır. Yani Allah Resulü imamın kalkan gibi Müslümanları koruyacak bir sıfata sahip olduğunu ve olması gerektiğini ifade etmiş oluyor. Hadisin devamında yukatelu min verai, öyle bir zattır ki imam, onun arkasında savaşılır. İmam ancak bir kalkandır, onun arkasında savaşılır. Nasıl ki kalkanın arkasında insan savaşıyorsa, düşmanla savaşırken kalkanın arkasında savaşılır. Aynı şekilde imam kalkana benzetilmiştir ve arkasında savaşılır. Ve yuttaka bih, ve onunla sakınılır kötülüklerden, yanlışlardan, onunla sakınılır. Fe in emara bi takvallahi azza ve cel ve adel, eğer Allah azza ve celle itaati emrederse, Allah'tan korkmayı, sakınmayı, ona itaat etmeyi emreder ve adaletli olursa, kâne lehu bizâlike ecir, bu onun için bir ecir olur. Yani imam eğer takvayı emreder, adaletli olursa bu onun için ecir olur. Ve in ye'mur bi gayri, eğer bunun dışında başka bir şey emrederse, adaletin dışında, takvanın dışında, Allah'tan sakınmanın dışında başka bir şey emredecek olursa, kâne aleyhi minhu, o zaman ondan gelen bu emir onun aleyhine olur. Yani takvayı emrettiği zaman kendi lehinedir. Başka bir şey emrederse kendi aleyhinedir. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem burada Müslümanlara imamın konumunu, pozisyonunu, yapmış olduğu vazifeyi bir misalle açıklıyor, teşbihte bulunuyor. İmam bir kalkandır diyor. Nasıl ki kalkan insanı düşmanın saldırılarından, kılıç darbelerinden, mızrak darbelerinden muhafaza ederse, aynı şekilde imam ile de demek ki insanlar bu gibi saldırılardan korunurlar. Nasıl korunurlar? Eğer Müslümanlar bir araya gelirler, bir imamları olursa düşman onlardan çekinir ve saldıramaz. Bir arada olurlarsa, imamları olursa, o zaman onu hesaba katarlar. Çünkü imamın imamlığında hepsi birleştiği için, itaat ettikleri için, onun sözüne itaat edeceklerini düşman bildiği için onlara yanlış harekette bulunamaz ve onların bir arada olmasını dikkate alır, saldırıda bulunamaz. Ama eğer Müslümanlar paramparça olurlarsa, imamlar olmazsa, o zaman her birisi tek başına bir fert olmuş olur ve düşman da onlardan korkmaz. Çünkü düşman kendisi fert halinde değildir, cemiyet halindedir, devlet halindedir, hatta belki bazıları ümmet olma yolundadır, bu yolda ilerlemektedir. Bugün Avrupa Birliği yani her biri bir devlettir. O yetmedi, bir de bir araya geldiler. 20 küsur devlet birleşiyorlar, ümmet olma yolunda ilerliyorlar. Onun için onlar fert halinde değil, cemaat da değil, aslında devlet ve ümmet olma yolunda ilerliyorlar. Zaten devletler, bir de ümmet olma yolunda ilerliyorlar. Bundan dolayı fertleri dikkate almazlar, adam yerine koymazlar. Çünkü fert onlar için rakip değildir. Fert asla cemiyete rakip olamaz, devlete rakip olamaz, ümmete rakip olamaz. Düşman fertleri adam yerine bile koymaz, onları takibat altına almayı bile gerek görmez. Cemaat halinde olanları, cemiyet halinde olanları takip eder. Cemiyetin rakibi cemiyet olur, cemiyetin rakibi fert olmaz. Yani Allah Resulü aslında burada Müslümanlara imamı bir kalkan gibi, bizi belalardan koruyacak bir kalkana benzetmekle aslında demiş oluyor ki Müslümanlar birlik beraberlik içinde olsunlar, imamları olsun, çünkü başka türlü korunamazlar. Yani hadis altında Allah Resulü burada Müslümanların cemaat olması gerektiğini emretmiş oluyor. Yani imamı kalkana benzetmekle aslında, yani kalkansız nasıl ki savaşa gidilmez? Zırh olmadan, kalkan olmadan, kılıç olmadan nasıl ki savaşa gidilmezse, aynı şekilde yani siz imamsız nasıl mücadele edebilirsiniz? Sizden çekinmeyeceklerdir, adam yerine bile koymayacaklardır. Kur'an ve sünnet sürekli olarak Müslümanları cemaat olmaya teşvik etmektedir. Allah Azze ve Celle meleklerin bile saflar halinde durduklarını ve her birinin de bir makamı olduğunu ifade eder. Melekler saf saf dururlar. Ve melekler derler ki her birimiz için bir makam vardır, onu geçemeyiz. Yani melekler de hepsi aynı mertebede değildirler. Kaldı ki meleklerin nefsi yok, şeytanı yok, melekleri kandıran melekler yok. Bizim için bunların hepsi söz konusu. Bizi kandıran nefsimiz var, şeytanımız var, bizi kandıran insanlar var. Melekler için bunlar söz konusu olmadığı halde melekler bile cemaat halindedirler, saf durumundadırlar, başlarında büyük melekler vardır. verilen vazifeyi o şekilde ifa etmektedirler. Onların bir kalkana ihtiyaçları da yoktur. Onlara saldırabilecek bir kimse de yoktur. Ne görünen ne görünmeyen bir varlık. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle kainatında, bütün mahlukatında disiplin istemektedir. Kuşlar bile bir başları vardır. Arıncaların bile, karıncaların bile bir reisi vardır. Arıların bile bir reisi vardır. Krallı kraliçesi vardır. Yabani öküzlerin bile başlarında bir reisleri vardır. O hareket etmeden hareket etmezler. Ondan evvel suya girmezler. Elhasılı Allah Azze ve Celle yalnızca meleklere de değil, hayvanlar alemine bile böyle bir kanun koymuştur. Demek ki Allah disiplin istemektedir. Demek ki Allah Azze ve Celle Müslümanların da cemaat olmasını istemektedir. Hatta cemaatin de ötesinde büyük bir cemaat, yani ümmet olmayı emretmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman çoğunluğa itaatten bahsetmez. Şurayı tavsiye eder. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri aralarında şura iledir. Fakat demokrasi değildir bu. Şuradır. Şura başka, demokrasi başkadır. Çoğunluğun dediği olacak diye bir kanun yoktur. İslam'da ulul emre itaat vardır. Çoğunluğa itaat diye bir kavram yoktur. Allah Resulü burada imamın konumunu güçlendirmek istiyor. Müslümanlara imamlarının olmasının faydasını anlatmak istiyor. İmamsızlığın zararını onlara söylemek istiyor. Kalkana benzetiyor. Kalkansız nasıl ki bütün darbelere açık olursunuz? Aynı şekilde imamsız da bütün darbelere açık olur Müslümanlar. Elbette ki tüm Müslümanların bir imamının olması icap eder. Halifelerinin olması gerekir. Asıl olan odur. Asıl hedefte olması gereken odur. Ama o hemen olacak bir şey değildir. Zamanla belki Müslümanlar yeniden ümmet halini alırlarsa bir imamları olur. Fakat o oluncaya kadar ne olacaktır? Şu son 100 yılda olduğu gibi. Bundan sonra da kaç sene böyle gider bilemeyiz. Ama bu kadar zaman Müslümanlar ne yapacaklardır? Halifeleri yoksa ne yapacaklardır? Yine bir araya gelecekler. Mümkün olduğu kadar toparlanmaya çalışacaklardır. Allah Resulü'nün 3 kişi bile bir yolculuğa çıksanız birini imam seçiniz hadisinden yola çıkarak, o zaman bir araya gelip mümkün olduğu kadar gene cemaatleşeceklerdir. Artık kaç kişi bir araya gelebilirse, dağınık olmaktan daha iyidir. Yani cemaatleri mesela ümmeti parçalamakla suçlayanlar düşünmeden konuşuyorlar. Cemaatler, ümmet bir aradaydı da bunlar mı dağıttılar? Yani ümmet bir aradaydı, bir imam vardır, bir halife vardı da cemaatler mi dağıttı? Zaten dağılmıştı, cemaatler sonra türediler. Zaten imam olsaydı cemaatlere gerek yoktu. Zaten halife olsaydı, İslam devleti olsaydı, ümmet olsaydık zaten cemaate gerek yok. Yani imam varken ikinci bir imam zaten caiz değil. Dolayısıyla böyle bir şeye de gerek olmazdı. O halde cemaatleri bu şekilde suçlamak doğru değildir. Ümmet zaten dağıldıktan sonra cemaatler ortaya çıkmıştır. Dağılmış olan ümmeti bir araya toplamak için. Yani 1 milyar Müslüman varsa, 1,5 milyardan bahsediliyor. Belki bunların bir kısmı gerçekten Müslüman da değil de, her neyse, sonuçta diyelim ki 500 milyon olsun istersem. 500 milyon Müslüman varsa mesela, 500 milyon parça olsalar mı daha iyidir? Yoksa mesela 5000 parça olsalar mı veya 500 parça olsalar mı daha iyidir? Yani 500 milyon parça herhalde daha kötüdür yani. hiç olmasa bir araya gelenler düzenli olurlar, bir arada olanlar hiç olmasa hizmet yaparlar, tek tek olsalar hiçbir şey yapmazlar. Ferdiyetçiler, şeytan onları bir takım mantıklarla kandırıyor. Akıllarını başlarına getirmeleri lazım. Allah Resulü imamın kalkanı olduğunu söylemiştir. Kalkansız kalmayın demek istemiştir. Ferdiyetçilik hiçbir şekilde İslam'da yoktur ve olamaz. İslam cemaati emretmektedir. Cemaat dinidir. Fatiha'da bile ben demiyoruz, biz diyoruz. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Biz yalnız sana ibadet edeceğiz ve senden yardım dileyeceğiz. Biz ifadesini, yani ibadetlerin biz olarak yapılması gerektiğini ve kafirlere karşı mücadele verenler nasıl olur da ferdiyetçi bir mantıkla mücadele verebilirler? Kafirler fert halinde midir ki siz onlara karşı fert olarak mücadele verebilesiniz? Cemiyet halindedirler. Cemiyet halinde olanlarla mücadele cemiyet halinde olur. Fiili kuvvetlere fikir galebe edemez. İstediğiniz kadar fikriniz, inancınız doğru olsun, karşınızda fiili güçler varsa, küfür güçleri fiili bir şekilde ortada iseler, sizin fikirleriniz bunlara galebe etmeyecek, edemeyecektir. Fikir olarak galebe etmek başka bir şey. Ama sonuçta siz o küfür güçlerine galebe etmiş olmazsınız. Zaten onlar sizinle fikir tartışması yapmazlar. Batıl hiçbir zaman adam gibi oturup konuşmak istemez. İlmi müzakere, münakaşa yapmak istemez. Elinde fiili kuvvetler vardır ve onu kullanmak ister. Dolayısıyla fiili kuvvetlere karşı fikri mücadele sonuçsuzdur. Fiili kuvvetlere karşı Müslümanların fiilen bir araya gelmeleri icap eder. Bir araya gelmiş olan ceylanlar bile nehrin karşı tarafına geçerken kolay kolay zayiat vermiyorlar. Beraber gidiyorlarsa timsahlar sürü halinde geçenlere çok saldıramıyorlar. Onların altında kalmaktan, ezilmekten korkuyorlar. Tek olanın peşine düşüyorlar. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi sürüden ayrılan koyunu kurdun kapması gibi cemaatten ayrılanı da şeytan kapar buyuruyor. Dolayısıyla İslam cemaati emrediyor ve Müslümanların cemiyet halinde mücadele etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Allah Resulü burada kalkan misalini vermekle aslında mücadeleyi anlatmak istiyor. Çünkü kalkan savaşta mücadelede kullanılır. Yani mücadele edecek olanların kalkana ihtiyacı olduğu gibi mücadele edecek olanların imama ihtiyacı olduğunu. Çünkü aksi halde her birisi ayrı fikirde olacaktır. Her kafadan bir ses olacaktır. Ve güç dağılacaktır. Ve karşı koymanız artık mümkün olmayacaktır. Ve düşman da sizin bu dağınıklığınızı görecektir ve rahat rahat saldırabilecektir. O zaman Müslümanlar kalkansız bir asker gibi çok zayiat vereceklerdir. Çok yara alacaklardır. Küfür fert halinde değil. O halde siz de onlarla fert olarak mücadele edemezsiniz. Ve küfür küfürle karşı karşıya gelmiş de olmazsınız. Fert olarak kalanlar aslında küfür güçleriyle karşı karşıya gelmiş de olmazlar. Çünkü küfür hiçbir zaman ferdi muhatap almaz. Fert olarak küfüre karşı mücadele gerçekçi bir mücadele değildir. Sonuçsuzdur. Kendini avutmaktır. Kendini kandırmaktır. Çünkü çok iyi bilinmelidir ki küfürle böyle mücadele etmeye kalkanlar aslında küfürle mücadele etmiş olmamaktadırlar, onlarla boy ölçüşmüş olmamaktadırlar. Çünkü küfür bir cemiyet halindedir ve cemiyet cemiyetle mücadele eder. Fertle, ferdi muhatap olarak bile almaz. Onu takip etmeye bile gerek görmez. Ne yaptığını merak bile etmez. Çünkü tek başına olan bir adam ne yapacak? Dolayısıyla tek olanlar aslında rahatı tercih etmiş olmaktadırlar. Ve esasında ferdiyetçilik ya korkaklıktan kaynaklanır. Çünkü çok iyi biliyor ki fert olursa çok düşmanı olmayacaktır. Çünkü düşman fertle uğraşmaz, adam yerine bile koymaz. Ama bir araya gelirse Müslüman kardeşleriyle belki o zaman bir takım belalarla karşılaşır. Ondan korkmaktadır. Ya böyle korkak olduğundan dolayı ferdiyetçi bir mantığa bürünmüştür. Kendini öyle kandırmaktadır. Bir fikir gibi konuşuyor. Ama esasında ortada bir fikir falan yok. Esasında ortada olan şey bir korkaklıktır. Ya ondandır, ya tembelliktendir. Tembel olduğu için yalnız kalmak istemektedir. Çünkü tembel olduğu için iş yapmak istemiyor. Cemaat halinde olursa iş bitmez. Onu da bilmektedir. Tek olursa kimse kendisine de karışmaz. Kimse kendisine bir iş de söylemez. İster yapar ister yapmaz. Bunu bilmektedir. Onun için aslında uzak durmaktadır. Rahatını istemektedir yani. Ya da üçüncüsü, bazıları için doğru olabilir bu. Sütten ağzı yanmıştır, yoğurdu üflemektedir. Yani geçmişte bir takım kötü olaylar ya da işte bir takım yanlış cemaatler görmüştür, duymuştur veya içinde bulunmuştur. Tamam da şimdi süt süttür, yoğurt da yoğurttur. Yani şimdi sütten ağzın yandı diye yoğurt üflemek doğru değildir. Yani sütten ağzı yanmış, yoğurdu üflüyor diye atasözü olmuş bu ama bu doğru demek değildir yani. Yani yoğurt üfleyene akıllı demezler. Efendim ben zamanında sütten ağzım yanmıştı da o yüzden şimdi yoğurdu üflüyorum desen birisi ona gülerler. Yani bu doğru değildir. Kaldı ki böyle konuşanlar, sütten ağzı yanmış gibi konuşanların da hiçbirisi ciddi bir olayla da karşılaşmış da değildir. Bu işe ömrünü vermiş de değildir. Bu işin çilesini çekmiş de değildir. Çok şey görmüş gibi konuşmaları 5-10 sene evvel diyelim ki bir takım derslere katılmıştır. Ne ders vermiştir doğru dürüst, ne ders almıştır doğru dürüst, ne doğru düzgün ömrünü bu işe vermiştir, ne bu davanın çilesini çekmiştir, ne çok ciddi olaylarla karşılaşmıştır. Yani birkaç defa oraya buraya gitmiş gelmiştir, bununla çok şeyler görmüş zannediyor kendini ve sanki çok yorulmuş, çok işler yapmış, çok olaylarla karşılaşmış ve sütten ağzı yanmış. Bu yalancılıktır. Sütten ağzı yanan insan gerçekten çok nadirdir. Binde bir, yüz binde bir, bu hizmetlerin içinde olan insanların yüz binde biri belki. Kaldı ki onlar da samimi iseler yine doğruyu aramaya devam ederler. Bir yanlış var diye doğru bırakılmaz. Her şeyin sahtesi vardır, yanlışı vardır. Paranın bile sahtesi var. O zaman para kullanmayacak mıyız? Yani her şeyin kötüsü vardır, iyisi vardır. Kadının kötüsü vardır, iyisi var. Bir sürü kadın kötüdür, bir sürü erkek kötüdür. O zaman kimse evlenmeyecek mi? Filan şöyle oldu, falan böyle oldu. O zaman evlenmeyecek. Mesela diyelim adam boşanmış ama yine evleniyor. Yani sütten ağzım yandı, ben daha evlenmem demiyor. Yine evleniyor sonuçta. Buna gelince mi sütten ağzım yandı, ben yoğurdu da artık yemek istemiyorum diyor. Bu kafadaki insanlar. Neden başka meselelerde öyle davranmıyorsun da buna gelince öyle davranıyorsun? Demek ki bu gerçek değil. Bu Yani demin de ifade ettiğim gibi sütten ağzım yandı diyenlerin birçoğu aslında bir olay görmüş insanlar bile değiller. Bir şey gördüğü yok. Ya sütten ağzımız yansa bizim yanardı yani. Çok süt içtik şimdiye kadar. Hıyanet de gördük, alçaklık da gördük, yalancılık da gördük, şerefsizlik de gördük. Fakat bu dava Allah'ın davası, alçakların davası değil ki onlara kızıp da kenara çekilelim, hainlere kızıp da kenara çekilelim. Allah hıyanet etmedi ki, onlar etti. O zaman yolumuza devam edeceğiz yani. Biz onlar var diye mi varız ki onlar olmayınca yok olalım, bırakalım? O zaman bu ihlassızlık olur. Yani insanlar yanında varsa sen varsın, yoksa yoksun. Veya işte onlardan güzel muamele görüyorsan varsın, kötü muamele görüyorsan, görürsen yoksun, bırakıyorsun. O zaman sen demek onlar için yapıyormuşsun, Allah için değilmiş. Allah her zaman senin yanında, Allah hıyanet etmez. Sütten ağzı yananlar kıyamet gününde yanmayı görecekler. Neymiş yanmak? Bu yalanın arkasına sığınıyorlarsa kıyamet günü görürler yanmanın ne olduğunu. Bu yanma yanma değil. Böyle söyleyenler işin içinde çok yoğun faaliyet yapmış, böyle hakikaten çilesini çekmiş insanlar da değiller. Zaten öyle olsalar böyle konuşmazlar. Öyle olan insanlar hiçbir zaman böyle konuşmamıştır. Çilesini çekmiştir, zehrini içmiştir, böyle de konuşmamıştır. Ya da böyle olan insanlar kibirli insanlardır. Dördüncü ihtimal. Emir almak istememektedir. Şeytan onların bazılarını ben aklımı kimseye kiraya vermem lafıyla kandırmaktadır. Sen aklını kimseye kiraya vermemeye devam et. Ama sen iş yerinde patronun sözünü dinliyorsun, müdürün emrinden çıkamıyorsun. Orada aklını da kiraya veriyorsun, bedenini de kiraya veriyorsun, kalbini de kiraya veriyorsun, zamanını da kiraya veriyorsun, orada her şeyini kiraya veriyorsun ve gel dediği zaman da gitmek zorundasın, gidiyorsun. Ama Allah için olunca aklını kimseye kiraya vermiyorsun, öyle mi? Aklını senden kiraya isteyen yok zaten. Sen yine aklın senin olsun. İtaat etmek, aklı kiraya vermek demek değildir. İtaat etmek, itaat etmektir. Aklın gene başındadır. Zaten en makbul itaat de akıllıca yapılan itaattir. Aklını kiraya vererek yapılan bir itaat değildir. Sen insansın, hayvan değilsin. Zaten senden böyle bir şey isteyen yok. Sen de imtihana gelmişsin dünyaya. Sen de şerefli bir varlıksın, insansın. Senden böyle bir şey isteyen zaten yok. Yani hizmet içerisinde şunu şöyle yap dedikleri zaman bu itaat etmek, aklı kiraya vermek demek midir? Haramla mı emredildin ki? Hayır, yok böyle bir şey. Haram emredilseydi, sen de yapsaydın, o zaman aklını kiraya vermiş olurdun. Haram mı emrediliyor ki? Bu insanlar aslında kibirli insanlar oldukları için emir almak istememektedirler. Ama benim anlamadığım şudur. Bu insanlar madem böyle hakikaten kibirli iseler, bunlar neden insanlara itaat ediyorlar iş yerinde? Devlete itaat ediyorlar, askerde komutana itaat ediyorlar. Madem çok böyle kibirliydin, çok gururluydun da neden insanlara işine geldiği zaman para kazanacaksan orada itaat ediyorsun? Para kazan, demek ki mesela para o zaman. Demek ki para kazanmadığı zaman itaat etmiyor. Yani bunların aslında kibirleri bile gerçek kibir de değil. Kibirleri bile eksik. Madem çok kibirlisin askerde de itaat etme o zaman. Madem çok kibirlisin iş yerinde de itaat etme o zaman. Adam karısına bile itaat ediyor. Cemaatte itaat istemiyor. Bir müşteri geldiği zaman iş yerine kalkıyor, hürmet, saygı, Pelpençe divan duruyor müşterinin karşısında, hoş geldiniz lütfen falan filan, kibar kibar konuşuyor. Cemaatte en ufak bir saygı göstermek istemiyor. Demek ki seninki izzet değil, şeref değil, seninki demek ki paracılık. Eğer sen çok izzetli, şerefli bir adam olsaydın, 3 kuruş para için de böyle el pençe divan durmazdın patronun veya müşterinin karşısında. Bunlar ya böyle dördüncü sebep olarak kibirli olduklarından, ya beşinci sebep olarak bunlar hedefleri yok. O yüzden ferdiyetçiliği kabul ettiler. Hedefleri olsaydı, büyümek gibi, İslam'ı hakim kılmak gibi bir hedefleri olsaydı bunların, düşünür taşınırlardı. Bu iş tek başına olacak bir şey değil. Bu mümkün değil. O halde bir araya gelmeliyiz derlerdi. Ama bakkal olmak isteyen adam elbette ki biriyle ortak olmayı düşünmez. Bakkal olarak kalmayı düşündüğü için. Ama holding olmak istiyorsa elbette ki düşünecek bunu. Kimle ortak olayım? Derdine düşecek. Bu dertsizlerin dertsizliği aslında hedefsizlikten kaynaklanıyor. Hedefleri olsaydı bu kadar dertsiz olmazlardı. Büyümek gibi, İslam'ı hakim kılmak gibi bir dertleri olsaydı bunun tek başına olamayacağı meydanda. Demek ki böyle bir dertleri yok. Şimdi bunun gibi daha başka sebepler de sayılabilir. Bunların hangisi ise birini tercih etsinler ferdiyetçiler. Bunların hangisini istiyorlarsa birini tercih etsinler. Şunu diyemezler: hayır efendim, altıncı bir sebep olarak bizim görüşümüz şu. Bu bir görüş, biz bu görüşteyiz. Bunu diyemezler. Çünkü Kur'an meydandadır, sünnet meydandadır. Hiçbir zaman İslam ferdiyetçiliği kabul etmemiştir. Efendimiz bir yolculuğa bile çıksanız birinizi imam seçin buyuruyor. 3 kişi bile olsa İslam yolda bile başıboşluğa müsaade etmiyor. Namaz kılarken bile biri geçip namaz kıldırsın diyor. Bunu, yani bu bir fikir olamaz. Ferdiyetçilik bir fikir olamaz. Böyle ben böyle düşünüyorum denilemez. Bu doğru bir görüştür denilemez. Ancak şunu diyebilir belki: yani belki ben aradığımı bulamadım. Altıncı bir sebep olarak aradığımı bulamadım. Sen de hani kusursuz dost arıyorsan Mevlana'nın dediği gibi, o zaman dostsuz kalırsın yani. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır demiş Mevlana. Efendimiz hadiste buyuruyor ki herkes kötü diyen kendisi helak olmuştur. Herkes kötü, ümmet bitmiş, hiç adam yok, beraber olabileceğim bir Allah'ın kulu yok diyen kendisi bitiktir diyor. Çünkü bütün ümmetin bitik olması düşünülemez. Hiçbir yere adapte olamıyorsan kabahat sende olmasın? Hiç onu düşünmüyor musun? Hiçbir yere adapte olamıyorsun. Sende problem olmasın sakın. Herkes mi kötü? Böyle bir fikir yok ve olamaz. Hiç kimse ferdiyetçiliği doğrudur diyemez, bunu savunamaz. İslam'ın ümmet anlayışı olduğunu herkes biliyor. İslam'da cemaat anlayışı olduğunu herkes biliyor. Bunu ben ispat etmeye bile gerek görmüyorum. Bununla ilgili Kur'an'dan ve sünnetten çok deliller vardır. İşte bu da onlardan biridir. İmam neyin imamıdır? İmam diyor, innemel imamu cunne. İmam bir kalkandır. İmam neye denir? Bir cemaat olur. Bir araya gelir insanlar, onların sorumlusu olur. Dolayısıyla bir araya gelmeyi emrediyor. Bir hadis göstersinler tek başına olmayı emreden, tek başına faaliyet yapmayı emreden. Allah Resulü bir hadiste bir zaman gelecek en hayırlı mal koyun olacak buyurmuş. Ama o zaman artık hiçbir şey yapılamayacak bir hale gelmiş, kıyametin kopmasına yakın. Yani İslam tekrar güçlenecek, tekrar yeryüzüne hakim olacak. Ondan sonra yeniden zayıflayacak, kıyamete yakın. Ve artık laf anlamaz hale gelecekler insanlar, zaten kıyamet kopacak ondan sonra. O hadis o gibi durumlar için söylenmiş. Öyle bir zaman gelecek ki tek başına yaşaman, dağlarda koyun çobanlığı yapman daha hayırlı olacak. Şimdi bu ne zaman içindir? Bugün beraber olabileceğim bir sürü Müslüman var. O dağı ve koyunu tavsiye eden hadis, artık kimsenin laf anlamayacağı bir dönem gelecek. Zaten kıyamet koptu kopacak. O dönemde yani haramların içinde bari kalma, bari kendini kurtar. Mücadele zaten durumun söz konusu değil, bari kendini kurtar. Haramlardan bari uzak dur. O yani en son çare olarak peygamberimizin söylediği bir şeydir. Yoksa peygamberimizin hayatı meydandadır. Allah Resulü daha çıkmamıştır. Daha evvel peygamber olmadan evvel çıkmıştır. Peygamber olunca aşağıya inmiştir, bir daha da çıkmamıştır. Mücadeleye hayatın sonuna kadar devam etmiştir. Hiçbir şekilde İslam ferdiyetçiliği kabul etmez ve ferdin ortaya koyabileceği kaliteli bir ürün de yoktur. Yani fert tembel olur. Çünkü kimse kendisine hesap sormuyor. Kimse kendisine neyi yaptın, neyi yapmadın demiyor. Çünkü kimse kendisine bir görev de vermiyor. Dolayısıyla fert tembel olur. Hayatı boş geçer. Bir şeyler yapsa bile az yapar. Bir şeyler yapsa bile kalitesiz yapar. Çünkü ferdin yapacağı şeyde kalite olamaz. Tek başına bir insan Mercedes yapabilir mi? Görev taksimatıyla Mercedes ortaya çıkıyor. Herkes bir alanda uzmanlaşmış, onunla Mercedes yapılıyor. Elhasılı fert olmayı kabul edemeyiz. Peygamberler bile fert olmak istemediler, cemaat istediler. İsa aleyhisselam dedi ki men ensar ilallah, kim bana yardım edecek, Allah yolunda yardımcılarım olacak. Kâlel havariyyûn nahnu ensarullah, havariler dedi ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Hazreti İsa ölüleri diriltiyor Allah'ın izniyle, çamurdan kuş yapıyor ve üflüyor ve kuşa döndürüyor Allah'ın izniyle, körlerin gözünü açıyor Allah'ın izniyle, alacalıları iyileştiriyor Allah'ın izniyle, evlerde saklanılanların yerini söylüyor, filan yere sakladım parayı diyor Allah'ın izniyle. Allah hep böyle bir İsa, beş büyük peygamberden bir Hazreti İsa aleyhisselam, o bile diyor ki men ensar ile Allah, yalnız kalmak istemiyor ve bir cemaat istiyor. Çünkü karşısında fiili kuvvetler var. Fiili kuvvetler ile fiili kuvvetler mücadele edebilir. Cemiyetle cemiyet mücadele edebilir. Nazariye, fikir, fiili kuvvetlerle mücadele edemez ve nazariye fiili kuvvetlere galebe çalamaz. Fert de aynı şekilde fiili kuvvetlere galebe çalamaz, fert cemiyete galebe çalamaz. Ve Müslümanlar insanları bir şeye davet ediyorlar. Diyorlar ki işte İslam böyle böyledir, gelin İslam'a. İslam medeniyeti diyorlar. Gelin İslam toplumu, İslam medeniyeti kuralım diyorlar. Şimdi bunu söyleyenlerin önce bunun bir numunesini kendi içlerinde gerçekleştirmeleri gerekmez mi? Yoksa sözlerinin tesiri olmayacaktır. İnsanlar demezler mi? Siz hele bir kendi aranızda İslam medeniyetini bir kurun. Siz bütün memlekette değişiklik istiyorsunuz. Hele önce bir numunesini görelim. Şimdi mesela biz yeni vakfımızın yeri için halı siparişi verdik. Halı siparişi verme, yani verirken dedik ki bize önce bir numune gönderin. Numune geldi, beğenmedik, dedik olmamış, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, bir daha gönderdik. Onlar başka bir fabrika, başka numune gönderdi. Elhasılı bu şekilde biz numune istiyoruz. Çünkü yüklü miktarda halı siparişi verileceğine göre, ona göre de ben numune istemek hakkımdır, numune isterim. Yani 100 metre sipariş versen adam sana numune falan göndermez. Daha fazla büyük bir sipariş verince sana numune göndermeyi kabul ediyor. Şimdi sen bütün memlekette değişiklik istiyorsun. Öyle mi? Öyle. Her şey değişmeli diyorsun. Öyle mi? Öyle. Bütün haramlar kaldırılmalı diyorsun. Bütün memleket değişmeli diyorsun. Kılık kıyafetinden tut, kanunlarına varana kadar, ahlakına varana kadar, bankasına varana kadar, hapishanesine varana kadar, üniversiteye varana kadar. Sen okulların, televizyonların, her şeyin değişmesini istiyorsun. Sen böyle köklü bir değişiklik istiyorsun ve bir numune ortaya koymuyorsun. Kim sana iş verir, kim senin peşinden gelir? Önce numunesini koy ortaya. İşte biz böyle bir şey istiyoruz de. Numune koydun mu ki sen insanları davet ediyorsun? Sana sipariş verirler mi? Vermezler. Fertsin ve ülkede her şeyin değişmesini istiyorsun. O zaman insanlar demezler mi? Yani ben şu andaki mevcudu görüyorum. Ama senin dediğini görmüyorum. Senin dediğin acaba mevcuttan daha mı iyi olacak? Bilmiyorum. Orada şüphe var, soru işareti var. Acaba hani mevcudu ben görüyorum. İyi tarafı, kötü tarafı. Hiç olmasa alışmışım buna, böyle devam edip gidiyorum. Sen bu yanlış diyorsun, değişmesi lazım diyorsun. Ben ne bileyim yani, senin dediğin bundan daha iyi olacak. Bir numune ister. Numuneyi ortaya koymuyorlar. Koymayanlar insanları İslam medeniyetine davet etmiş olmazlar. Çünkü kendi içinde medeniyeti sağlamamış. Sen bugün cemaat olmanın sıkıntılarına katlanamıyorsun. Nereden ümmet olmanın sıkıntılarına katlanacaksın? Cemaat olmak, cemaat olmayanlar bir sebebi de bu, sıkıntıya katlanamıyorlar. Çünkü çok iş var. Bir sürü insanın idaresi kolay değil. Bir sürü problemler kolay değil. Her yerde ayrı ayrı sorunlar. Ortaokulun sorunu ayrı, liseninki ayrı, kadınlarınki ayrı, erkeklerinki ayrı. Bir sürü sorun. Bunları göze alamıyorlar. Sen cemaat olmanın sıkıntılarını göze alamıyorsun. Nereden ümmet olacaksın da ümmet olmanın sıkıntılarına katlanabileceksin?